Çok şükür gurbetçilerimize. İnsan şaşıyor, Almanca mı konuşsun, İngilizce mi, Fransızca mı? Evet. Güzel. Allah'ın sözüne kulak verme zamanı geldi. Hatırlıyorsunuz 1998 yılında Prens Charles bizim muazzam mahallemize geldi. Ziyaret etti. Tarihi geçti artık, sansasyon. Prens Charles bizim mahallede. Evet, ve hepimiz alıştık Prens Charles demeye, kral değil ya. Çünkü annesi bir türlü ölmedi, adam kral olsun. Anası o kadar uzun ömürlü, kenarı yok. Kraliçe 2. Elizabeth bütün tarihte en uzun kraliyet süresini yaşayan kraliçeydi. 70 sene. 70 sene krallık sürdü. Birçok kişi dedi ki o hiç ölmeyecek. Ya da öldü mü krallık hemen onun çocuğuna değil torununa geçsin. Çünkü adam değil mi, o kadar yaşlı, o da tezlerde ölecek. Direkt torunu atlasından torununa geçsin. Öyle dediler. En sonunda 8 Septembre 22 senesinde öldü. Ve krallık oğlu Charles'a geçti. Adamcağız 72 yaşındaydı. Düşünebiliyor musunuz? Ha. O da dünya rekorudur. Hiçbir kral bu kadar geç krallığa geçmedi yani. Kraliyete geçme töreni Westminster Katedrali'nde 2 saat sürdü. Arka arkaya ant içme töreni vardı, meshetme töreni vardı. Rabbin sofrasını verdiler orada. Ve en sonunda Kral Charles'a artık 3 tane kutsal krallık eşyası verildi. Dünyayı sembolize eden bir altın top, korumayı sembolize eden bir kılıç ve en sonunda bir taç. Nasıl bir taç ama? Onun adı var St. Edward's tacı. Çünkü Kral Edward'ın yani zamanında yapıldı. Ve 1661 senesinde yapıldı. 2 kile 230 gram saf altın. Bir de içinde 444 tane kıymetli taşlar var. Öyle bir krallık tacı. Evet, bugünkü konumuz bu taç. Taç denildiği zaman öyle bir şey aklımıza geliyor değil mi? Yani krallık, hüküm sürmek. Ama belki taç sözü duyunca daha farklı bir şey düşünüyorsun. Ne ya? Aklımıza ne geliyor taç? Tabii ki düğün. Her kız düğünde bir taç giymek istiyor. Bir gün için prenses olayım. Öyle değil mi? Herkesin hayalinde bu var. Belki düğünümüz yağmur, çamur içinde geçecek, bokluk içinde geçecek. Ama taç şart. Belki düğünden sonra açlık çekeceğiz ama taç şart değil mi? Evet, iki fikir, krallık bir de düğün, hepsi güzel ama taç sözünün sanki üçüncü bir anlamı var. O da zafer kazanmak. O da gene spor yarışmalarından geliyor. Bir yarışı ya da bir güreş maçı yani kazanan bir sporcunun kafasına eskiden bir çelenk takardılar ve ona da taç derdiler. Nasıl bugün sporculara madalya veriliyor ya da bir kupa, bir pokal veriliyor. Aynı biçimde eskiden yapraklardan yapılmış bir taç ona takardılar. Ve bu iki fikri ayırmak için İncil'de iki tane söz var. Ve bunları da bizim dilimize geçti. Birincisi diadema. Hani bu bugünkü anlamdaki taç. Yani güç ve şeref sembolize ediyor. Bir de ikinci bir söz Stefanos. Bir at değil, bu gerçekten bir taç demektir. O da defne yapraklarından yapılan bir çelenk. Yenmek, birinci olmak sembolize ediyor. Stefanos, hatırlıyorsunuz değil mi? İncil'de geçiyor. Evet, yani aynı zamanda birinci şehit idi. İsa için öldürülen birinci kişiydi Stefanos. Ve belki onun adı yani bir anlam taşıyor. Rastgele onun adı Stefanos değil. Rab bir şey göstermek istiyor burada. Çünkü o taşlandıktan sonra ben İsa'yı görüyorum dedi ki değil mi? Gökleri açık görüyorum. Ve işte insanoğlu Allah'ın sağında duruyor. Stefanos. Ve Pavlus belki de taçlar hakkında yazarken, Stefanoslar hakkında yazarken hep bu kişi Stefanos aklına getirdi. Çünkü onun ölümüne sebep ve şahit olan kimiydi? Paulus'un kendisi, değil mi? Ve bugün İncil'den 5 defa taç göreceğiz. 5 tane taç göreceğiz. Ne güzel bir şey. Ne güzel, yani anlamlı ve bize umut veren bir söz. Bunlar Paulus'un ve Petrus'un mektuplarında geçiyor. 5 tane taç. Ve bunlar nedir? Birincisi doğruluk tacı. Evet, doğruluk tacı. Sonra çürümez taç. Üçüncüsü sevinç tacı. Dördüncüsü yücelik tacı. Ve beşincisi yaşam tacı. Ne güzel bir şey. Nasıl anlayalım bunları? Peki düşünmeyelim, bunlar ayrı ayrı taçlar. Yani sanki 5 tane üst üste. Kat kat taç koyulacak. Öyle değil. Bu çok smaçlı, çok gülünç olacak. Aynı zamanda düşünmeyelim ki herkes farklı bir taç alacak. Sana bir sevinç tacı, bana gene doğruluk tacı. O da doğru değil. Hayır, her gerçek imanlı en sonunda hepsini alacak. 5 tane birden, 5 tane taç birden alacak. Gene düşünmeyelim ki birbirimize bakıp kıskançlık yapacağız. Senin kafanda 4 tane taç var, benim kafamda sadece 1 tane. Öyle de değil. Öyle de sanmayalım. Taçlar sözü bunu söylemek istemiyor. Hayır. Bu 5 taç 5 ayrı duygu tarif ediyor. Yani hisler. Ne zaman Rab bizi yanına alıp aferin, iyi yaptın sadık hizmetçi diyecekse, Efendinin şenliğine katıl diyecekse, işte o zaman 5 çeşit duygu olacak bizde. Aynı zamanda bunları hissedeceğiz. Yani sevincimizin tamamını yaşayacağız. Bu taçlar hakkında düşünürken bize gurur ya da başkalarından daha önemli olmak gibi duygular gelmesin. Hayır. Bu taçlar önümüze koyulan birer hedef gibidir. Onları kazanmak için cihat edelim, uğraşalım. Bütün gücümüzü, hayatımızı o amaçla harcayalım ki bunları kazanalım bir gün. Sırayla bunları gözden geçiririz. Birincisi, ne dedik? Doğruluk tacı. 2. Timoteus 4, 6'dan 8'e kadar. Ve Pavlus bu da hayatının sonunda son sözleri gibi şöyle yazıyor. Çünkü benim kanım zaten adak şarabı gibi dökülüyor. Demek hayatının sonuna gelmiş, hissediyor. Vakit yakınladı, artık ben ayrılayım. Ben iyi muharebede dövüştüm, yarışı bitirdim, imanı koladım. Artık bundan sonra doğruluğun tacı benim için hazırdı. Doğru hakim olan Rab o tacı bana son günde verecek. Tabii o büyük apostol, büyük elçi. Ya sen, senin gibi sıradan, zayıf, küçücük bir imanlıcık. Ve devam ediyor. Ve değil sadece bana versin. Ama her kim onun gelişini severse ona da verecek. Demek ki bu doğruluk tacı seni de bekliyor. Sana da verilecek. Doğruluk, doğru sayılmak, yani aklanmak. Bu söz duyunca bir mahkeme salonunda bulunuyoruz. Mahkeme salonunu çağrıştırıyor bu söz. Bir davada bulunuyoruz ve bize karşı ağır suçlamalar yapılıyor. İyi mi? Korkunç bir şey. Evet, Allah'ın önündeki durumumuz o. Suçlamalar ve o kadar ağır suçlamalar oluyor ki sonsuz ölüm cezası bekliyor bizi. Kesin. Ve ağzımızı açamıyoruz. Suçluyuz. Savcı, prokuror ne söylerse hepsi doğru. Gerçekten yaptık, ettik, söyledik, düşündük. Her türlü metotla günahı işledik. Ve suçlama listesi çok uzun. Evet, bir gün Rab'ın önünde durduğun zaman Rab seni suçlayacak ve öyle bir uzun bir liste olacak ki. Tarihte en uzun suçlama, hani gerçek bir mahkemede olan bir suçlama, davada suçlama 1985'te İtalya'da oldu. Ne zaman? Mafyaya karşı Sicilya'da dava açtılar. Evet, suçlama 8000 sayfalık idi. Düşünebiliyor musun? Sadece suçlama. Mahkemenin kararı değil. Sadece suçlama 8000 sayfa. Evet, Rab de bizi dava açarsa bizim de suçlama listesi o kadar uzun olacak. 8000 sayfalık Rab diyecek ki falanca günde bunu yaptın, falanca tarihte şunu düşündün, falanca yani günde onu yapmadın. Bütün bunlar yazılıyor. Günah. Ama sonra bir mucize oluyor. Hakim bizi suçlu bulduktan sonra, hemen sonra gereken cezayı bize vermiyor, kendisi ödüyor. Biz gene aklanıyoruz, serbest çıkıyoruz. Doğruluk budur. Doğruluk tacı budur. Peki, bu olduktan sonra, eminim çoğumuz bunu hayatımızda yaşadık. İmana gelince, yeni doğuşu yaşayınca bunu yaşıyoruz. Peki ondan sonra nasıl yaşamamız lazım? Serbest bırakıldıktan sonra bir imanlının hali nedir? Paulus 3 hareket gösteriyor. Dövüşmek, yarışmak, kolamak. Ben dövüştüm, ben yarıştım, ben koladım diyor. Dövüştüm diyor, çünkü Paulus diyor ki iyi muharebede, iyi savaşta dövüştüm. İyi savaş olur mu? İyidir, çünkü sen başlatmadın o savaşı. Hayır, sen iyi savaşta, tabii ki bu ruhsal bir şey. Biz insanları öldürmekle Mesih'in yolunda hani ilerlemiyoruz, öyle bir şey yok. Sen de başlatmadın bu ruhsal savaşı. O savaş tamamen defensiftir. Yani başkası başlatır, şeytan saldırıyor ve sadece senin işin onu yenmek değil, sadece ayakta durmak, defensif. Efesliler 6:13'te dediği gibi, onun için Allah'ın bütün silahlarını kaldırın, öyle ki kötü günde karşı koyabilirsiniz ve her şeyi yaptıktan sonra sağlam durasınız. Karşı koymak, sağlam durmak. Bizden başka bir şey istenilmiyor. Paulus diyor, ben bu muharebede dövüştüm, iyi savaşta dövüştüm. İkincisi diyor ki, yarışı bitirdim. Gene spor konusuna geçiyoruz. Evet, hepimiz yarışıyoruz, bir yarış içindeyiz. Ve tek önemli olan, dil kardeşlerimizi yenelim. Ha, ben senden daha büyük imanlıyım, öyle bir şey yok. Mesele değil birinci olmak, sadece yarışı bitirmek. Sonuna kadar. Değil mi? Bir şerit, bir lenta koyuyorlar ya. Evet, Vahiz kitabında 7-8 diyor ki, bir olayın sonu başlangıcından iyidir. Sabırlı kişi de kibirliden iyidir. Değil mi? Çok defa bir olayı başlatıyoruz. Büyük bir hevesle. Ama bir bakıyoruz 2 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Kilisede bile aynı. Bazı programları, faaliyetleri, büyük tantana ile başlatıyoruz. Facebook'ta, TikTok'ta ilan ediyoruz. Neler yapacakmışık. Ama birinci denemeden hemen sonra vazgeçiyoruz. Paulus diyor ki, başlamak değil, yarışı bitirmek önemli. Romalılar 15:19-23 diyor ki, Paulus kendi hizmetini özetliyor. Ve diyor ki, Yeruşalim'den başlayarak ta İlliria, Bosna'ya kadar Mesih'in iyi haberini bütün yaydım diyor. Artık buralarda bana yer kalmadı. Paulus diyor ki, benim görevim burada bitti. Diye başladım, bitirdim diyor. Mesihçiler de işlemek konusunda öyle bir kesin hedef, öyle bir inat sanki gereklidir. Kendine bir kere bir hedef seçtin mi, o hedefe ulaşmadan vazgeçmek yok. 10 sene sürsün, 20 sene sürsün, 50 sene sürsün, sen yarışı bitir, sen devam et. Üçüncü olarak Paulus diyor ki, kendi hayatına bakarak imanı kolladım. İman. Buradaki iman sözü, içimizdeki iman gücü değil. Ama imanın içeriğini, yani sudržanyası, neye iman ettiğimizi kastediyor. Doğru imandan, doğru öğretişten sapmadım diyor. Bu kolay değildi. Paulus için her zaman fırsat vardı doğru öğretişinden sapsın. Daha kolay, daha hafif bir mesaj anlatsın. Neden? Çünkü Paulus haç inancını yaydı. Yani ölmüş ve sadece ölmüş değil, haçta acı çeken, öldürülen bir kurtarıcı. Onu yaydı. Ve Paulus bu konuda diyor ki Galatyalı 6:14, olamaz öyle şey. Ben sade Mesih, Rabbimiz İsa Mesih'in haçı ile övüneceğim. Başka hiçbir şeyle övünmem. Dil mucize yaptım. Dil çok derin bilgi var. Dil bende konuşma yeteneği var. Hayır. İsa Mesih'in haçından başka bir şeyle övünmem. Onunla dünya benim için haça gerildi. Ben de bu dünya için haça gerildim. Ve gene Galatyalılar 5:11. Kardeşler, eğer ben hala sünneti anlatırsam, yani Yahudi öğretişini anlatırsam, ne için daha da çeki çekiyorum, acı çekiyorum bugüne kadar? Öyle olaydı hac artık kişilere köstek olmayacaktı. Ve ikinci bir şey, değil sadece İsa Mesih'in ölümüne, ki bu Yahudilere çok büyük bir engeldi, aynı zamanda İsa Mesih'in dirilişini yaydı. O da gene Greklere büyük bir tökeziydi. 1. Korintiler 15:32 şöyle yazıyor. Efes kasabasında yırtıcı hayvanlarla dövüştüm. Eğer bunu sadece insana göre yaptıysam, o vakit bana ne fayda getirir? Açan ölüler dirilmiyor. Eğer öyle olursa, yani bir kişi Mesih'in dirilişini ve bizim dirilişimizi inkar ederse, o zaman yiyelim, içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz. Evet, Paulus çok kolay olabilirdi, fırsat bulabilirdi, daha hafif bir mesaj anlatsın. Ama Mesih'in haçını, İsa Mesih'in haçta öldüğünü yaydı. Yahudileri utanç verici bir şey. Bir de İsa'nın dirilişini yaydı. O gene Greklere saçmalık, aptallık. Evet, doğruluk en başta bize verilen bir hediyedir. Hani bunu anlamalıyız. Doğruluk tacı. Doğruluk tacı. Doğruluk en başta bize verilen bir hediyedir. Karşılıksız ve merhamete dayanan bir sanki ruhsal sermaye, bir hazine. Senin vazifen o hazineyi korumaktır. Ve Paulus'un dediği gibi, ben korudum imanı. Onu başarırsan Rab sana en sonunda bir doğruluk tacı verecek. Onu istiyor musun? Evet, bu doğruluğu şimdi anlıyoruz, şimdi alıyoruz onu. Ama en sonunda bize doğruluk tacı verilecek. İkinci bir şey, çürümez bir taç. 1. Korintliler 9:24-27 bunu anlatıyor. Bize çürümez bir taç, çürümezlik tacı verilecek. Şöyle diyor, yoksa bilmez misiniz ki bir yarışta hepsi koşuyorlar ama sadece bir kişi madalyayı kazanıyor. Demek öyle koşun madalyayı ya da tacı daha doğrusu alasanız. Ama kim spor yarışmalarına katılırsa her şeyde kendini kontrol ediyor, sıkıyor. Onlar çürüyen bir taç için yarışıyorlar. Biz gene çürümeyen bir taç için yarışıyoruz. Onun için yolunu şaşırmış biri gibi koşmuyorum. Havaya yumruk atan biri gibi dövüşmüyorum. Hayır, ben bedenime sert davranıyorum. Onu kendime köle yapıyorum. Öyle ki başkalarına haberi getirdikten sonra ben kendim eksik bulunmayayım. Evet, spor yapmak sıkıcı bir şey. Spor yapmak, eğer başarılı bir sporcu olmak istersen, kendini sıkmak demek. İstediğin gibi yatıp kalkamazsın, sigara içmemesin, istediğin gibi içki içemesin, yemekleri bile kontrol edeceksin. Her bir konuda kendini kontrol edeceksin. Neden? Madalyayı, tacı almak için. Evet, gene spor dünyasında devam ediyoruz. Gene yarış için mesele oluyor. Ama bu sefer fikir biraz farklı. Şimdi mesele değil sadece yarışı bitirmek. Bu da Paulus birinci olmak istiyor. Ama gene yanlış anlamayalım. Söz konusu olmuyor sanki başka imanlılarla karşı karşıya yarışıyoruz. Kim daha uzun dua yapıyor, kim daha fazla ayet biliyor, kim daha fazla kitap okudu, öyle bir yarış yok. Hayır. Hayır, kimin sesi daha güzel? Yok öyle bir şey. Hayır, bu kesinlikle Rab'in düşüncesi değil. Burada tek bir fikir var. Başarılı bir koşucu olmak için ne yapmak lazım? Disiplin. Disiplin mesele o. Ve karşılık sonsuz bir taç. Sonsuz çürümeyen bir taç. Ve bu ayette dikkat ona çekiliyor. Çürüyen ve çürümeyen şeyler. Sporcular da bir taç alıyor ve bu tacı almak için yarışıyorlar. Olimpik oyunlarda o tacı almak için bir sporcunun hayatında en yüksek nokta sayılır. Mesela değil mi? Bir sporcu bir madalya almak için bütün hayat o. Yani bütün hayatının özü. Mezar taşında yazacaklar, 1972'de Münih'te altını aldı. Böyle bir şey. Olimpiyatlar yeni bir şey değil biliyorsunuz. Bunlar değil mi? İsa'dan 700 sene önce başlatıldı. Çok eski, her 4 senede yapılan bütün Yunanistan'dan bir araya geldiler. Hani oradaki olimpiyatlar için. Evet ve o zaman eski zamanlarda Bu taç defne yapraklarından yapılırdı. Defne biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz bugün biz defne yaprakları ancak mutfakta kullanıyoruz. Yemek için değil mi? Evet. Ama aslında defne adında bir çalı var. Onun yaprakları hem çok kokulu hem de yaz kış hep yeşil. Sanki hiç ölmüyor değil mi? Onun için ölmezliğin, çürümezliğin bir sembolü oldu. Bazen onları altına bandırırdılar ama çoğu zaman sadece öyle. Ve onunla ilgili Greklerin bir efsanesi var, bir legendası var. Neden defne? Neden geliyor bu ad? Evet, çünkü Greklerin bir tanrısı vardı, Apollo. Herkes onu duydu o adı değil mi? Ve o Apollo tanrısı defne adında bir dişi tanrıya aşık olmuş. Yani defne aslında bir dişi tanrıymış. İlla ki onun karısı olacak. İlla ki onunla evlenecekmiş Apollo. Defne'nin peşine düşüyor, onu yakalamak, onu kazanmak istiyor. Ama defne yalnız yaşamaya, ormanlara da kalmaya tercih edermiş. Hiç evlenmemeye söz vermiş. Öyle bir legenda var. Apollo gene onun peşini bırakmıyor. Defne tanrısı, yani tanrıçası ondan kaçmaya başlıyor ve günlerce kopuşuyor. Sadece Apollo'dan kurtulmak için. Ve en sonunda Defne artık öyle yoruldu ki babasının evine gelmiş. Peneos, nasıl oluyor Greklerin tanrılarının çocukları vardı, babaları vardı biliyorsunuz değil mi? Neyse, Peneos babasının evine varmıştı ve o evin önünde bir ırmak akarmış. Ve son gücüyle Defne babasının adını çağırıyor. Babam, senin sihirli gücün varsa o ırmak beni kurtarsın. Derken suya ayak atınca birden bir ağaca dönüşmüş. Defne bir ağaca dönüşmüş. Apollo artık onu kaçırdı. Ama ağaç olarak bile onu severmiş. Apollos'un sonsuz yaşamı vermeye gücü varmış ve o gücü kullandı. Bu ağacı sonsuzlaştırsın, yani defnenin yapraklarını sonsuzlaştırsın, hiç ölmesin dermiş. Bir çelenk yaptı. Hani sevgili kızından diyelim, yaprakları alıp bir çelenk yaptı ve kafasına taktı ve böylelikle sonsuzca birlikte kalırmışlar. Ve yarışmaları da, kazananları da aynı biçimde ödüllendirildiler. Bak, bizim Apollos'un değil mi, kafasında nasıl defnenin yaprakları var, sana da öyle bir sonsuzluk tacı gidireceğiz. Demek o taç, o yapraklarla ölümsüzlük, sonsuz yaşamla ilgili bir bağlantı vardı. Bir sporcuya, bir generala öyle bir yaprak tacı verirken, sanki diyorsun, belki senin bedenin mezarda çürüyecek. Ama yaptığın bu işin daha 100 yıl sonra sonsuzlara kadar konuşulacak. Ve o biçimde sonsuz yaşamı alacaksın. Evet, yani aslında düşün biraz. Sen öldükten sonra hani diriliş olmazsa ne kadar seni konuşacaklar? Ha? Biz seni mi? Hani günler yapılıyor. Evet, tamam, belki günler yapılıyor daha 20 sene. 30 sene sonra seni konuşan var mı? 100 sene sonra seni konuşan var mı? İşte onun da yani sonsuzluğu, sonsuz yaşamı almaya düşünürdüler. Eğer bu çelenk kafasına koyarsan, işte o zaman sonsuzluğa yaşayacaksın. İyi ama gerçekten öyle mi? Biz bugün o defne yaprakları nerede kullanıyoruz? Dediğimiz gibi aşçılıkta. Ve belki uzun yıllar küf tutmayacaklar. Eğer biraz yemekten anlayan varsa, değil mi? Koyuyorsun bir kutuya ve öyle duruyor senelerce. Ama zamanla bayatlanıp toz olurlar. Hiçbir madde sonsuzluğa dayanamıyor. Yok öyle bir şey. Mesela eski sporculara bakıyoruz. Eski olimpiyatlara bakıyoruz. İsa'dan önce 540 yılında en büyük güreşçi yaşadı. Krotonlu Milo. Milo adında bir güreşçi ve dünyanın en güçlü adamı ve güreşçisiydi. 6 kere arka arkaya olimpiyatları kazandı. 24 sene boyunca her sefer kazanmış. Tarihte yazıyor. Nasıl onun hakkında demiş ki yeni doğmuş bir inek yavrusunu almış ve her gün stadyonda gezdirilmiş. 400 metre gezdiriyor. E tabii ki bu yavru büyüyor değil mi? Ve zamanla kocaman öküz oluyor. Ve zamanla Milo o 4 yıl yaptıktan sonra kocaman bir öküzü taşıma gücünü kazandı. Ama bugün onun adını kim biliyor? Ancak expertler, ancak uzmanlar. Ve o zaman bütün dünya konuşurdu ama unutuldu. Ben hatırlıyorum, ben gençken 1972 senesinde Münih Olimpiyatları oldu. Ve Amerikalı bir yüzücü vardı, Mark Spitz adında. Evet, 7 tane altın kazanmış. Sensasyon, büyük sensasyon değil mi? Herkes Mark Spitz diyordu, bu tarihte olmamış. Bugünkü gençler onun adını biliyorlar mı? Kimse bilmiyor. Kaldı ki, hani o zaman herkes dedi ki, Mark Spitz gibi büyük bir sporcu bir daha çıkmayacak. Ama 2008 yılında, Beijing yani olimpiyatlarında daha büyük birisi çıktı. Michael Phelps adında bir. Michael Phelps. O 8 tane altın madalya bir tek olimpiyada kazandı. Ve bütün hayat boyunca 23 tane altın kazandı. Ne görüyoruz? Ne anlıyoruz bundan? Bu yeryüzünde çürümezlik yok. Bu yeryüzünde kalıcı bir şey yok. Sen hayatını ne için kullanıyorsun? Ha? O sporcular bir altın almak için hani her şeyini verdiler. Zamanını, hani her şeyini kurban ettiler, feda ettiler. Sen gene neye feda ediyorsun? Bir tek şeyi kazanmak için neler kurban ediyorsun? Bir iki evlat mı okuttun, doktor, avukat mı yaptın? O mu? Onunla mı gururlanıyorsun? Bu mu? Çürümezlik, sonsuzluk. Arka arkaya 10 tane araba mı aldın? Onda mı seni ansınlar öldükten sonra? 2-3 tane ev kaldırdın, o mu? Hani mezar taşına onu mu yazacağım? Onlar mı senin hayatın? Hayır. Sadece Rabbin adında başkalarına yaptığın hizmetler kalıyor. Başka her şey uçuyor. Başka her şey uçuyor. Sonsuzluk, çürümezlik değil. Çürümezlik tacı kazanmaya uğraşalım. Üçüncü bir şey. Üçüncü bir taç. Doğruluk tacı, çürümezlik tacı. Ve şimdi üçüncüsü sevinç tacı. Sevinmek. Filipiler 4:1. Bu ne olabilir? Neye seviniyorsun? Neye, hangi bir taç bu? Nasıl? Filipiler 4:1. İşte onun için benim sevgili kardeşlerim, özlediğim kardeşlerim, benim sevincim ve başımın tacı Rab'de sağlam durun sevgililer. Neymiş? Bu taçlar kardeşlerimiz. 1. Selanikliler 2:19. Çünkü bizim umudumuz, bizim sevincimiz, övündüğümüz taç nedir? Pavlus soruyor. Siz değil misiniz? Evet, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde onun önünde öyle olacağız. Sevinç tacı neymiş? Kardeşler. İnsanlar çok farklı şeylerle seviniyorlar, değil mi? Ama insanca sevinçlerin arkasından hep bir mamurluk zamanı oluyor. Ne kadar sevinirsen, bu sevinç bitti mi? Hop, daha fazla depresyadasın. Doğum gününü kutlamışsın ama sonra temizlik var. Pahalı bir mal aldığında seviniyorsun ama sonra onu ödemek var. Aşk olduğun kızla ya da erkekle mi evlendin? İyi ama sonra gündelik yaşam var. Hep bir sonu var, bir mamurluk zamanı geçiriyorsun. Pavlus bizi burada bambaşka bir sevinç için konuşuyor. Dikkatli okursak bu sevinç kurtuluşla ilgili değildir. Bu başka bir şey. Pavlus demiyor, kurtuluştan seviniyoruz. Neyle seviniyoruz? Sizin kardeşlerle. Sadece kurtulduğumuza, ben kurtuldum ya, sevinmiyoruz. Alacağımız sonsuz yaşamla da ilgili değildir bu sevinç. Ama imanlı kardeşlerimizle ilgilidir. Onların var olmasına seviniyoruz. Ve buradaki taç sözü daha fazla bir kutlama, bir düğündeki sevinci gösteriyor. Düğündeki taçları gösteriyor. Ama dikkat edelim. Bu düğün ne zaman oluyor. Okuduğumuz gibi Mesih'in gelişinde. O düğüne hazırlık yapalım. Vahiy, açıklama kitabı 19. bölüm 6'dan 9'a kadar şöyle diyor. Yuhanna gökleri açık görüyor ve öyle bir ses işittim. Sanki büyük bir kalabalığın sesi ya da harıl harıl akan suların sesi ya da kuvvetli gök gürüldemelerinin sesi. Dedi ki, Haleluya, her şey güden Rab, Allah'ımız krallık sürüyor. Sevinelim, coşalım, ona şan getirelim. Neden? Çünkü kuzunun düğünü geldi artık. Onun gelini kendini hazırladı. Ve ona verildi temiz ve parlak ince keten rubaları giysin. Beyaz gelinlik oradan geliyor biliyor musunuz? Eskiden her türlü renk giyerdiler ama Hristiyanlıktan sonra beyaz seçildi gelinlik. Neden? Bu da yazıyor, bu ayette yazıyor. Temiz ve parlak ince keten rubaları, beyaz rubalar verirsin. Ve sen dersin, aa işte bu düğün için, bu abiturient için bu kadar para harcadım, gittim, aldım. Tamam, bununla mı övünüyorsun? Ama bu da yazıyor. Bu beyaz gelinlik nedir? Keten rubaları da kutsalların doğru işleridir. Evet, seni gelin yapan Mesih'in merhameti. Ama ondan sonra bu gelinlik senin işlerindir. Değil mi? Aa, ben gelinim ya. Hayır. Senin gelin misin? O zaman beyaz ruba nerede? Senin kutsal doğru işler nerede? İşte bununla süsleneceksin. Ve devam ediyor. Ve bana dedi yaz. Ne mutlu. Kuzunun düğün sofrasına davetli olanlar. Hem de bana dedi bunlar Allah'ın hakikat sözleri. Herkes davetli değil. Herkes çağrı almamış. Herkes müjde duymamış. Sen duyduğun iyi haberi fırsatın oldu, tövbe edesin, bu müjdeyi kabul edesin ve gelinin bir parçası olasın. Ne mutlu sana, düğüne davetlisin. Bu beyaz rubaları giymek istiyor musun? Ve aynı zamanda bu sevinç tacını takmak istiyor musun? Değil mi? İçimizde bunu kiliselerde gittikçe daha fazla duyuyorum, fark ediyorum. İmanlı ama içimizde en hızlı istek, en hızlı duygu nedir? Eğlence, kutlamak, özel günler, özel olmak, biraz da kıskandırmak. Bu var bizde değil mi? Onun için uğraşıyorlar çoğu imanlılar. O yüzden kutlamalara o kadar aşırı bağlıyız. Geçen gün sordular, imanlı sünnet düğünü nasıl oluyor? Yaptılar imanlı sünnet düğünü. Ben kafama buluyorum. Ben artık dayanamıyorum. Nasıl? Nasıl? Nereden bu duygu? Nasıl bu şey aklına geliyor bile? Ama içimizde bu duygu var. Burada bambaşka bir duygu var. Sadece kuzu ile sevinmiyoruz ama aynı zamanda düğüne katılanlarla seviniyoruz kardeşlerimizle. Hayatın büyük tuzaklardan kaçmış, bütün denemelere karşı koymuş, bütün saldırılara dayanmış kişiler öldükten sonra sonsuzlukta Rab'de kalacaklar. İşte buna seviniyoruz. Ve belki sen de o kişilere hizmet ettin. Belki senin de bir payın oldu başkası hani o son düğünde bulunsun diye hizmet ettin. Belki senin de çorbanın içinde bir tuzun var. O zaman seviniyoruz. Dördüncü taç, yücelik tacı. Yücelik. 1. Petrus 5, 1 ve 4. Dikkat edin kime yazıyor. Aranızdaki ihtiyarlara yalvarıyorum çünkü ben de, Petrus diyor, sizin gibi bir ihtiyarım, Mesih'in çekilerini şahidim ve tezliğe de çıkacak olan şanlılığa, yüceliğe paylaşacağım. Yanınızda olan Allah'ın sürüsünü güdün. Güdücülük yapın. Değil zorluktan imiş gibi. Ama Allah'ın istediği gibi hani gönül razılığıyla, değil kazanç için ama merakla. Değil size emanet edilen kişileri zorbacılık yapmakla ama sürüye örnek olmakla. Ve baş çoban ne zaman ortaya çıkacaksa o zaman solmaz bir şanlılık tacı alacağınız. İşte bu dördüncü taç herkese değil, her imanlıya değil. Ama özellikle imanlıların arasında önderlik yapmış olan kişilere konuşuyor. Ama gene de bunu yanlış anlamayalım. Önderler, pastolar, vaizler daha üstün bir kategoride değil. O amaçtan Petrus bunu yazmadı. Petrus onu demek istemiyor. Tam tersi demek istiyor ki siz ancak hizmetçilersiniz. Yapmayın kendinizi daha büyük. Onu demek istiyor. Demek kilise önderlerin çoğu insanlardan saygı ve yücelik almak için uğraşıyorlar. Öyle değil mi? Hani gerçekçi olalım şimdi bugün biraz. Nasıl diyor Türkiye'de dobra dobra konuşalım. Hani gerçekten öyle değil mi? Bugün anvonda yani kürsüde duran kişi ondan güç alıyor. Öyle değil mi? Hani oturduğu yerde konuşursa kimse ona dikkat etmiyor. Ama işte pastor ya, önder ya. Özel giysiler ya da pahalı takım elbiseleri, güçlü bir seslendirme sistemi, ton kolonalar, seslendirme sistemi, ve ona uygun hareketler, stoykalar, değil mi? Öyle şeylere çok dikkat ediyoruz. Ve her yerde pastor adını kullanmak. Olmaz ya kardeş, pastor edikmez. Hatta bugünleri pastor da zayıf kalıyor. Peygamber, apostol, elçi adlarını kullanıyorlar. Ve sosyal medyalarda, TikTok, bilmem ne, Facebook'ta durmadan kendilerini gösteriyorlar. Durmadan en ufak bir şeyde bir kişinin doğum gününü kutlarken bakın, yani herhangi kilisede herhangi bir iş yaparken bakın ne güzel dua ediyorum, bakın ne güzel vaaz veriyorum, hatta bakın ne güzel ayak yıkıyorum. Onunla bile övünüyor, yani onun bile övünç konusu yapıyorlar. Bütün bunlar insanlardan yücelik almak demektir. İnsanlar seni övsün, insanlardan yücelik kazanmak istiyorsun. Ama bu çok tehlikeli bir şey. Yuhanna 5:44 İsa direkt Yahudilere şöyle konuşuyor. Siz birbirinizden şanlılık kabul ediyorsunuz ve tek olan Allah'tan gelen şanlılığı aramıyorsunuz. Madem öyle siz nasıl iman edebilirsiniz? Bırak büyük olmak, imanlı bile değilsin. Senin kafında bu varsa imanlı bile değilsin. Ve Petrus okuduğumuz parçada önderleri düşündürmek istiyor. Dur bakalım, acele etmeyin. Siz çobansınız, pastorsunuz. Çünkü pastor, çoban sözünün Latincesi. Okey. Ama sizin başınızda bir baş çoban da var. Aha. Bir gün o geldi mi sizden hesap soracak. Sana 100 tane koyun emanet ettim. Bana kaç tane çeviriyorsun şimdi? Ha? İşte Petrus'un maksadı bu. Petrus ayrı bir kategori yapmak istemiyor önderler için. Hayır, tam tersi. Petrus'un amacı kişileri uyarmak. İşte kimin yüzü o zaman gülecek? Rab gelince çobanlardan koyunlarını geri istediği zaman o zaman kimin yüzü gülecek? Kim temiz vicdanla hesap verebilecek? Pavlus gerçekten aynı fikri 1. Korintiler 3. bölümde 12-14 şöyle uyarıyor kişiyi. Şimdi dedi ki kilisenin temeli İsa Mesih'tir. Şimdi bu temelin üzerine kişiyi ev kaldırmaya kalkıyor. Kim? İşte bu pastorlar, bu önderler. Kimisi altın, gümüş ve kıymetli taşlarla, kimisi gene tahta, ot ve kamışla. Herkesin işi belli olacak diyor. Ya bakma şimdi kalabalık. Bakma şimdi senin toplumunda 300, 400, 500 bin imanlı var. Sen bakma ona. Herkesin işi belli olacak. O gün o işi ilan edecek. Hangi gün? Mesih'in geldiği gün. Geleceği gün. Çünkü ateşle açığa çıkarılacak. Mesih'in gelişi bir ateş gibi olacak. Ve herkesin işi nasıl olduğunu, kilise nasıl olduğunu, sen pastorluğun orada belli olacak. Ateş onu ölçecek. Eğer kişinin kaldırdığı ev ayakta kalırsa bir karşılık alacak. Yücelik tacı. Pavlus aynı fikri söylüyor bunu. Ve son olarak yaşam tacı. Yakup 1:12 diyor ki ne mutlu denemeye dayanan adama, çünkü tamam bulundu mu yaşam tacını alacak. Rab o tacı kendisini seven kişilere söz verdi. Sen de bu işin içindesin. Ve gene vahiy açıklama 2:10 burada Smyrna yani İzmir kilisesine konuşuyor ve diyor ki tezlerde çekilerin olacak. Ama sen onlardan hiç korkma. Bak şeytan sizden kimi kişileri tezlerde mahpusa attıracak. Öyle ki denenesiniz. Senin çekin 10 gün sürecek. Sen ölüm derecesine kadar sadıkan ol. O zaman sana yaşam tacını vereceğim. Nasıl bir buğday tohumu toprağa düşünce ölüyor ve ancak ondan sonra bol bol yaşam getirirse, İsa Mesih'te aynı sıra var. Eskisi ölmeden yenisi yaşamaz. Sonsuz yaşamı kazanmak için ölmeliyiz. Kendi günahlı tabiatımız ölmeli. Bencil arzularımız ölmeli. Ve insanca umutlarımız da ölmeli. Ancak dünyadaki güvencelerimiz tamamen yıkıldıktan sonra ve Rab Mesih her şeyimiz olduktan sonra ancak o zaman sonsuz yaşam için hazır olacağız. Daha bu yeryüzünde biraz umudumuz kalırsa, paraya, insana, kendi gücümüze güvenme gücü yani varsa biz de sonsuz yaşam için hazır değiliz. Ve o yüzden dünya insanları bizi anlayamaz. Nasıl bu kaos içinde sakin kalabilirsiniz siz imanlılar? Nasıl çekilerden, ölümden korkmuyorsunuz? Nasıl olabilir bu iş? Sonsuz yaşam bir tarafta hak etmediğimiz Rabbin merhametin verdiği bir bahşiştir. Onu biliyoruz. Sen hak etmiyorsun hiçbir şey. Ama öbür taraftan her şeyi dayandıktan sonra, sadık kaldıktan sonra sonsuz yaşam alacağımız bir taç gibidir. İkisi aynı anda doğru. Bu bir kontrast değil. Bu iki hakikat yan yana duruyor. Birbirlerini zıt değiller. Birbirlerini tamamlıyor daha doğrusu. Ancak uğraşıp her şeye dayandıktan sonra imanlı diyebilir her şey Rabbin merhametiydi. Öte yandan kurtulduğumuz, yeniden doğduğumuz anda aldığımız sonsuz yaşam bir emanettir. Evet, sonsuz yaşama sahipsin daha şimdi ama bu bir emanettir. Onu korumalıyız, bunu savunmalıyız. Bu bizi uyutmasın, bizde tembellik duyguları yaratmasın abi. Sonsuz yaşam var ya bende, cebi koydum. Hayır, daha fazla uğraşmak ve hizmet etmek için bizi güç versin. İşte o zaman, o son günde sadece yaşam tacını değil, aynı zamanda çürümezlik tacını, sevinç tacını, doğruluk tacını ve yücelik tacını da Rab bize verecek. Rab sizinle.